Ayrım 9, sayfa 62. Yürek burkuntuları. Adı Yürek Burkuntuları olan bir kitaba başlayalı aylar oluyor. Nedense hiç ilerleyemiyorum. Yüreğin serüvenlerini, tedirginliklerini, yıkıntılarını yazmak çok zor. Duygular dünyasının fırtınalarına kapılıp, göz gözü görmeyen, uçsuz bucaksız çöller ve okyanuslarla dolu bir diyarda nasıl yürüyebilirdim ki uçurumlardan düşmeden, bataklıklarına batmadan? Aklın, mantığın, ölçünün, gramerin, hatta şiirin bile düzleştirip yumuşattığı güvenilir topraklarda yürümek varken, duyguları incelemek, yorumlamaya kalkmak neden? Biz düşünmeye çalışanlar ürküyoruz duygularımızdan, saklıyoruz, örtüyoruz onları. Doğrusu onlarla nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. Eski Yunan akılcılığı var kökeninde bu tutumumuzun. Oysa beni duygular dünyası çekiyor. Zaten yaşadığım, yaşamakta olduğum, yaşayacağım bir dünya. İçinde yitip gittiğim bir dünya. Hangimiz yitip gitmiyoruz ki? Düşüncelerimi, teorilerimi, kararlarımı etkiliyor, üstüme üstüme geliyor, üstüne üstüne gideceğim. O dehşet ormanını aralayacak, betimleyeceğim, korkmayacağım, küçük görmeyeceğim, abartmayacağım, duygularımla bütünleşmeyi, onları anlamayı deneyeceğim. Kolay mı? Herakleitos usta, ruhun ne denli uğraşırsak uğraşalım, ucunu bucağını bulamayacağımızı söylüyor. Logosu çok derinmiş. Düzeni, yapısı, mantığı. Duyguların mantığı var mıdır? Bu sorunun yanıtını bilemiyorum. Yürek Burkuntuları kitabını yazmak istiyorum. Elbette kaynağım öncelikle kendi yüreğimdir. Yüreği burkulmuş dostlarımdan yardım istediğim de oldu. Biri oldukça deneyimli, yüreği yanıktı, yardım edecekti, koptuk. Kala kaldım. İşte buradan başlıyor. Kala kalmaktan. Gidiyorlar dostlar, sevdikleriniz, dünya, bekledikleriniz, alıştıklarınız, alışamadıklarınız. Kala kalıyorsunuz. Duyuyorsunuz bunu. Kala kalmayı yaşıyor yüreğiniz, burkuluyor. Burkulmak kırılmak değil. Ondan fazla bir duygu yükü. Bizden bir örnek vereyim, bir türkü. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim böğrümde kaldı. Kala kalmak, eli böğründe kalmaktır. Çarşambayı sel alınca duyulur. Hayal kırıklığı değil demiştik. Beklentilerin boşa çıkması da, burkuntuyu ayrı, belki de ayrıcalıklı kılan özelliği, bağrımızdan geliyor. Bağrımıza bastığımız bir şey, bağrımızı delmelidir ki burkulsun yüreğimiz. Burkulsun ve yansın bağrımız. Yürek burkuntuları yaşayan, yaşamış birinin bağrı tüter. Yanmıştır, yanıktır. Yitirdiğiniz değerli değilse onu bağrınıza basmamışsınız demektir. Delinmiyor bağrınız demektir. Kala kalmıyorsunuz. Burkuntu derin bir yaşantı, çok derin. Bağrınıza bastığınız, saygı duyduğunuz, farklılığını kavradığınız birinden geliyor. Sevdiğinizi adamdan saymıyorsanız, yitirince burkulmazsınız. Kendinize saygınız yoksa, eliniz böğrünüzde kalmaz. Sanırım çağımız insanının yüreği çok az burkuluyor. Sevdiğiniz ötekidir, ötededir, sizden farklıdır. Ulaşırsınız ona, kolay değildir ötekine ulaşmak. Genellikle ötekini yanımıza çeker, yok etmeye çalışırız. Ötekinin bizden farklı olmasına katlanamayız. Onu içimize alıp sindirip yok ederek severiz. Sevgide içimize sindirmek yoktur, yok etmek anlamında. Yoksa hep sindirdiğimizi, kendimize katıp yok ettiğimizi severiz. Kendimizi. Ötekini sevmenin çetin oluşu buradan geliyor. Yabancıdır o. İçimizde bir yabancı. Yaşarız onunla. Birlikte yaşarız. O söyler, kendini söyler. Bizim istediğimizi değil. Onu şaşırtmak, sarhoş etmek, büyülemek, hipnotize etmek, filmlerde içkisine uyku ilacı koymak, ondaki ötekiyi öldürür. Kaçtır söylüyorum, aşk sarhoşluk değildir. Böyle yaşayanlar var elbette, ötekini yok edenler. Bak canım sana aşkı öğreteyim diyenler. Aşkı öğretip karşılarındaki kendilerine bağlarlar. Bana deli oluyor bu kız. Size deli olan kız kim peki? Kimdir aşkınızda karşınızdaki öteki? Duruyor mu öteki? Bağrınıza basabiliyor musunuz? Delilikte siz ve öteki öyle kalıyorsa, bağıra basmadan söz edebilirsiniz. Siz hala aşkların binlerce yıldan beri yaşanan deli olmalara dayandığını mı düşünüyorsunuz? Aşk değişmektedir, değişecektir, değişmelidir. Denir ki ünlü şair Safo, kendine yüz vermeyen aşığı için atmış kendini uçurumdan. Bence atmamıştır. Safo, aşkı insanlık tarihinde ilk bilenlerdendir. Aşk tanrısı Eros'a, tarihte ilk kez acı tatlı Eros demiştir. Aşkın çetrefilliğini, sevgilinin ötekiliğini, ulaşılmazlığını görmüş, yine de onu bağrına basmıştır. Bağrına taş basmıştır. Yüreği burkulmuştur, yanmıştır. Ötekiyle aramızdaki sonsuz uçurumu aşmaya çalıştıkça yüreğimiz yanar, burkulur. Ama aşkı yaşarız. Ötekini, bizden farklı olanı. Dünyamız büyür, genişler, zenginleşir, derinleşir. Çarşambayı sel alır, almalıdır. İçimizdeki tufan, Nuh tufanı olmalıdır. Sevgili yok olacak, yeniden gemimizde dokunacaktır yüreğimize. Sevgili ölür, sevgililer asla. Dokunaklı yüreğe dokunan elbette bulunur. Cinsellik. Cinselliğin anlamını oluşturan temel ahlak. Dünyaya egemen olan yaşama düzeni, cinsellik yoğun bir yaşama biçimine doğru çekiyor bizi. Neden böyle? Nedir anlamı cinselliğin? Yaşamın anlamını kavramak açısından nedir cinselliğin anlamı? İnsanın cinsellik yoğun bir yaşama doğru itilmesinin ardından, yaşadığı anlamlar açısından bakıldığında, yaşama verdiği anlamla ilgili sıkıntıları bulunuyor. Elbette bu durumun ekonomik, toplumsal, kültürel etkenleri vardır. Bu etkenlerin oluşturduğu anlam ortamında cinsellik ön plana çıkıyor. Medya üzerine gidip sorunlarla yaşanan bu olguyu, yaşamı cılız anlamlarla tüketen insanların ilgi odağına yerleştiriyor. Cinsellik konusunda dayatılan anlamların tazelenmesine, yeniden yorumuna gerek var. Nerede aranabilir cinselliğin anlamı? Doğumda. İnsan türünün bu gezegendeki binlerce yıllık biyolojik geçmişi içinde doğum, iki ayrı cinsteki insanın, eril ve dişil olanın katkısıyla gerçekleşiyor. Bir kişi tek başına kendinden doğuramıyor. Kendini doğuramıyor. Doğum, insanın birey olarak yalnız olmadığını gösteriyor. Her insan yüzünde en azından iki farklı insanın yüzü vardır. Doğumdan gelen izdir bu. Teknoloji, belki genlerle oynayarak, klonlama yöntemlerini geliştirip, doğumda iki ayrı bireyin varlığını ortadan kaldırabilir. Böyle bir durum, cinselliğin ayrı bireyler arasındaki ilişki olduğunu, insanların bilinmeyen bir tarihten beri farklı olanların bir araya gelmesiyle doğum yaptıkları olgusunu değiştirmez. İnsan, ayrıların, farklıların bir araya gelmesiyle çoğalıyor. Kimse aynı insanın özelliklerini devretmiyor geleceğe. Kimse kendi kendini dölleyemiyor. Kimse kendinden döl olarak doğuramıyor. Gelecek farklı bireylerin geçmişinden geliyor. Her yeni doğan birey en azından iki ayrı geçmişi geleceğe taşıyor. Doğumun kendisinde farklılıkları bir araya getirme var. Doğanın bir iletisini bulabiliriz doğumda. Varlığın insanda temelden gelen bir izi. Yalnız değilsin, tek değilsin, yalnızca sen yoksun. Geleceğe yalnızca kendini, seninle sınırlı olanı taşıyamazsın. Doğum öteki insanı gerektirir, cinsellik de. Elbette cinsellik doğuma bağlı değildir. Cinselliği doğumla ilgisi olmayan bir biçimde yaşayabilirsiniz. Ötekisiz yaşayamazsınız. Kendi kendine cinsel tatmin, cinselliğin öteki ile derin varlıksal bağının üstünü örtemez. Tenin cinsel yolla harekete geçişi bir diğer beden üzerindendir. Bu bedenle kurulmaya çalışılan ilişkideki çarpıklıklardan biridir mastürbasyon. Kimi durumlarda öteki bedenlere ulaşamayan beden, cinsel hazzı kendine yöneltebilir. Bedene yöneldiğinin ayırdında olmayan cinsel arayışlar da olabilir. Bütün bu öteki engelli cinsellik hallerinin sağlıklı cinsellik olmadığını söyleyebiliriz. Öteki bilincinden yoksun, ötekiyle paylaşamayan cinsellik, doğa ile ahlakın sağlıklı etkileşimini bozar. Doğumu, yaşamın sürdürülmesi demek olan doğumu okuyabildiğimizde, insan yavrusu farklılıkların bir araya gelmesiyle oluşur. Yaşam, farklılığın zenginleşmesiyle üretir kendini. Cinsellik gibi yüzyıllarca düşüncede, dinsel yaşamda aşağılanmış bir insan etkinliğinin köklerinde öteki üzerinden yaşamı yenileme özelliği olduğu fark edilmemiş. Cinselliğin ötekiyle içten bağı, yenilenme ve doğurma giden yolları oluşturması, taşıdığı derin ahlaksal çekirdeği işaret ediyor. Cinselliğin içinde hem yaşamı sürdürme, yenileme sorumluluğu hem de ötekiyle paylaşılan bir süreç var. Yaşamı ötekiyle paylaşarak sürdürme sorumluluğu, cinselliğin temelindeki insan varoluşuyla ilgili kökten ahlakı oluşturuyor. Yaşanana baktığımızda ise haz merkezli, bencil bir cinselliğin kuşattığını görüyoruz dünyayı. Öteki insanın, farklı olanın, öteki gücün yaşanmadığı bir cinsellik. Bir tarafın öteki tarafı sömürdüğü, kullandığı ya da insanların kendi bedenlerine tıkıldığı ilişkiler. Bedeninin yeme içme boşaltım gibi bir süreci olarak görülen, öteki ilişkisinin fark edilmediği bir cinsellik. Benliğine kapanmışlık, iki kişilik tek olma, iki kişilik mastürbasyonları ortaya çıkarıyor. Cinsellikte paylaşılanlarda öteki yok. Ahlak anlamında öteki yok. Karşımızdakinin bedeni, kalçaları, göğsü, adaleleri var, kendisi yok. Bizden farklı olan, içinde sonsuzluk taşıyan insan yok. Arzularımızı doyuracağımız bir beden var. Belki o beden bile yok. Kendi bedenimiz var yalnızca. Sözde seviştiğimiz insan, bizim kendi kendimizi doyurmamıza yardımcı oluyor yalnızca. Cinsellik, dürtülerin körlüğü içinde yaşanıyor. Dürtüler arası ahenk çoğu zaman kirleniyor. Cinsellikle sanat, cinsellikle estetik, cinsellikle düşünce, cinsellikle cinsellik dışı olana ilişkilendirilemiyor. Tatmin olmak, tatmin etmek mi cinselliğin amacı? Salt doyumlar üzerine mi kurulmuş cinsellik? Bir arayış, bir haberleşme değil mi? Tenini bulduğumuz sevişme arkadaşımızın ruhunu aramak değil mi? Oysa tenini bile bulamıyoruz. Çoğu zaman sevişme arkadaşımızı göremiyoruz bile. O bir vesile olabiliyor yalnızca kendi kendimizi doyurmada. Onun yerine başkalarını koyabiliyoruz. O salt kullandığımız biri oluyor. Bedenimizdeki bir organ gibi. Tenini fark ettiğimiz birinin insan olduğunu, öteki olduğunu fark edebiliyor muyuz? Sevişme bir söyleşme değil mi aynı zamanda? Bir konuşma, sevişerek söyleşenler, konuşanlar yok mu? Bir iletişim değil mi tenden tine, ruha, manevi varlığa? Teninden ruhuna, uzun bir yolculuğa başlamıyor muyuz? Benim tenimden ruhuma yürümüyor musun sevişirken? Karşılıklı yolculukların bir harmanı değil mi sevişme? Bir insanla olduğunu duyma değil mi? Bir haz makinesi, bir haz kölesi değil de. Kendi tenimin hapishanesinden, kendi ruhumun duvarları üstünden sıçrayıp aşmak değil mi kendimi? Ötekine uzanan bir olanak değil mi? Teni ve tiniyle sevgili önünde bir can bahçesi olmak değil mi? Tenlerin bile sevişmediği birlikteliklerde tin neylesin? Bir köşede acılı ve mahzun duracaktır. İçindeki yaşam atılımıyla sarıldığım kişinin tenini görmeyi cinsellik ahlakı açısından başarmalıyım. Evrendeki yaşama duyduğum sorumluluk açısından tenini görmeye başlayınca tini de görülür olacaktır. Teninin benim tenimin uzantısı olmadığını, benim mülküm olmadığını anlamam gerekecektir. Tenlerin farklılığı, tenler arasındaki kapatılmaz boşluk, tinler arasındaki boşluğu da fark ettirebilecektir. İşte cinsel birleşme, sevişme olarak bu boşluklar üzerine atılmaya çalışılan köprüleri kurma uğraşıdır. Salt bedensel, salt haz yoğun fantazilerle üstü örtülmüş cinsel ahlak, gezegenimizdeki insan yaşamının evrendeki yaşama karşı duyduğu sorumlulukla kendisinden farklı, öteki insanı arama, ona ulaşma çabasında onu sonsuz, sınırsız varlık kılmaya hazırlayacak temel ahlaktır. Yeni bir dünya, yeni bir cinsellik. Cinsellik, bedenli bir varlık olan insan için özellikle türünün sürmesi açısından önemli görülmüş. Batı düşüncesinde örneğin Aziz Thomas ve Kant, üremeye yaramayan cinselliğe karşı çıkıyorlar. Özellikle kendi kendini cinsel doyuma ulaştırmaya. Böyle bir cinsellik, tenin doğaya karşı işlediği suçtur. Crimina carnis contra naturam. Aynı cins arasındaki cinsel ilişkiler, sexus homogenii, insan amacına aykırıdır. Çünkü insan amaçlarının en önemlilerinden biri türün sürmesidir. Çağımız bu anlayışa karşı geliştirilmeye çalışılan düşüncelerin canlandırıldığı bir çağ. Dokunmanın, tensel değmenin, tensel yaklaşmanın anlaşılmaya, yorumlanmaya çalışıldığı bir çağ. Cinselliğin uslu bir araç haline getirilip, insan türünün devamını sağlayan bir üçgüdü gibi anlaşılmasının diğer ucunda, yerinin çok fazla abartıldığı, bir yaşama enerjisiyle özdeşleştirildiği, yaşamın neredeyse tümünü işgal eden bir etkinliğe dönüştürüldüğünü de görebiliyoruz.